İsviçre'ye övgü. Montreux'de Mr. Wheeler'ın portresi. İstasyon lokantası sıcak ve aydınlıktı. Masalar silinip parlatılmıştı. Raflarda parlak kağıda sarılı bisküvi kutuları vardı. Oyma koltukların döşemeleri eski fakat rahattı. Duvarda asılı yine oyma bir saat ve dipteki köşede bar bulunuyordu. Pencereden dışarı yağan kar görünüyordu. Saatin altındaki masada iki hamal oturmuş, taze şarap içiyorlardı. O esnada diğer bir hamal gelip Simplon Orient Express'inin St. Maurice'de bir saat tehir yaptığını haber verdi. Garson kız Mr. Wheeler'ın masasına gelerek, "Efendim," dedi, "Express bir saat tehirliymiş. Arzu ederseniz bir kahve getireyim." "Uykumu kaçırmazsa." "Efendim?" "Peki, getirin," dedi Mr. Wheeler. "Hay hay efendim." Kız kahveyi getirdi. Mr. Wheeler pencereden istasyonun önüne yağan karı seyrediyordu. Kıza sordu. "İngilizceden başka dil bilir misiniz?" "Evet efendim. Almanca, Fransızca ve türlü lehçelerini." "Bir şey içer misiniz?" "Hayır efendim. Lokantada müşterilerle içmek yasaktır." "Bir sigara almaz mısınız?" "Teşekkür ederim. İçmem." "Pekala," dedi Mr. Wheeler. Tekrar dışarıyı seyre koyuldu. Kahvesini bitirip bir sigara yaktıktan sonra "Fräulein," diye seslendi. Garson kız geldi. "Ne arzu ettiniz efendim?" "Sizi." "Latife etmeyiniz efendim." "Latife etmiyorum." "O halde böyle şeyler söylemeyin." "Münakaşa edecek vaktim yok," dedi Mr. Wheeler. 40 dakika sonra tren geliyor. Benimle üst kata çıkarsanız size 100 frank veririm." "Böyle şeyler söylemeniz doğru değil efendim. Şuradaki hamala söyleyeyim, size biraz arkadaşlık etsin." "Hamal filan istemiyorum," dedi Mr. Wheeler. "Ne bir polis memuru ne de sigara satan şu delikanlılardan birini. Sizi istiyorum." "Böyle konuşacaksanız dışarı çıkınız efendim. Burada bu sözleri söyleyemezsiniz." "Siz niçin uzaklaşmıyorsunuz öyleyse? Gidersiniz, olur biter." Kız uzaklaştı. Mr. Wheeler hamala bir şey söyleyecek mi diye arkasından baktı. Söylemedi. "Madam," kız geldi, "bana bir şişe Sislon şarabı getirir misiniz?" "Peki efendim." Mr. Wheeler kızın çıkışını ve şarap şişesini masaya getirişini seyretti. Duvardaki saate bakıp "size 200 frank veririm," dedi. "Böyle şeyler söylemeyin lütfen." "200 frank hayli paradır." Kız "susun lütfen," dedi. İngilizceyi konuşmakta zorluk çekmeye başlamıştı. Mr. Wheeler ona iştaha ile bakıyordu. "200 frank. Çok kabasınız." "Peki, gidin öyleyse. Karşımda durmazsanız ben de sizinle konuşmam." Kız masadan uzaklaşıp bara doğru yürüdü. Mr. Wheeler şarabını içiyordu. Bir yandan da kendi kendine gülüyordu. "Madam," diye seslendi. Kız duymamış gibi davrandı. Tekrar seslendi. "Madam." Garson kız geldi. "Bir şey mi arzu ettiniz?" "Evet, pek çok. 300 frank vereceğim." "Çok kabasınız. 300 İsviçre frangı." Kız uzaklaştı. Mr. Wheeler arkasından bakıyordu. O sırada kapı açıldı. İçeriye bir hamal girdi. Mr. Wheeler'ın bavullarını taşıyan hamaldı. Fransızca, "Tren geliyor efendim," dedi. Mr. Wheeler kalkarken, "Madam," diye tekrar seslendi. Kız masaya yaklaştı. "Şarap kaç para?" "7 frank." Mr. Wheeler 8 frank sayıp masanın üzerine bıraktı. Paltosunu giyip hamalın arkasından yürüdü. Dışarıda hala kar yağıyordu. Çıkarken "Au revoir madam," dedi. Garson kız arkasından bakıyordu. Çirkin ve kaba bir adam diye düşündü. Olmayacak bir iş için 300 frank. Halbuki kim bilir kaç kere bu işi bedava yaptım. Üstelik buralarda gidecek yer de yok. Akıllı bir adam olsa bunu düşünürdü. Ne yer müsait ne de zaman. Bu kadarcık şey için 300 frank ha. Ne garip insanlar şu Amerikalılar. İstasyonun beton platformunda bavullarının yanında duran Mr. Wheeler, yağan karın altında yaklaşan trenin lambalarına bakıyordu. Bir yandan da lokantada çok ucuza eğlendiğini düşünüyordu. Yemek masrafından gayrı bir şişe şarap için sadece 7 frank sarf etmişti. 1 frank da bahşiş. Mamafi 75 sent bahşiş verseydi daha iyi olurdu. O takdirde şimdi kendini daha müsterih hissedecekti. Bir İsviçre frangı 5 Fransız frangıydı ve Mr. Wheeler Paris'e gidiyordu. Paraya ne kadar düşkünse Kadınlara karşı da o kadar lakayttı. Bu istasyona evvelce gelmişti. Üst kata gidilecek bir yer olmadığını biliyordu. Mr. Wheeler hesabını bilen bir adamdı. Mr. Johnson aynı oyunu Vevey'de oynuyor. İstasyon lokantası sıcak ve aydınlıktı. Masalar silinmiş, parlatılmıştı. Birkaçının kırmızı beyaz, diğer birkaçının ise mavi beyaz çizgili kumaştan örtüleri vardı ve bütün bisküvi kutuları parlak kağıda sarılıydı. Oyma koltuklar eskiydi ama rahattı. Duvarda bir saat ve dipteki köşede tezgahı çinko kaplı bir bar vardı. Dışarıda kar yağıyordu. İki hammal saatin altındaki masaya oturmuş taze şarap içiyorlardı. Diğer bir hammal içeriye girip Simplon Orient Express'inin St. Maurice'de bir saat tehir yaptığını haber verdi. Garson kız Mr. Johnson'ın masasına yaklaştı. Express bir saat tehirliymiş efendim. Size bir kahve getireyim mi? Zahmet olmazsa eğer. Efendim, bir kahve içeyim. Peki efendim. Garson kız kahveyi getirdi. Mr. Johnson pencereden dışarıya istasyonun ışıklı platformuna yağan kara bakıyordu. İngilizceden başka bir dil bilir misin? Evet efendim. Almanca, Fransızca, her türlü lehçelerini. Bir şey içer misiniz? Hayır efendim. Lokantada müşterilerimizle içmemize izin yok. Sigara? Teşekkür ederim efendim. İçmem. Ben de içmem dedi Johnson. Kötü bir alışkanlık. Kız uzaklaştı. Johnson bir sigara yakıp kahvesini içmeye başladı. Duvardaki saate baktı. Ona çeyrek vardı. Kendi saati biraz ileriydi. Trenin 10.30'da gelmesi icap ediyordu. Bir saat tehirli olduğuna göre demek 11.30'da gelecekti. Tekrar kıza seslendi. Signorina. Buyurun efendim. Benimle ahbaplık etmek istemez misiniz? Garson kız kızardı. Hayır efendim. Fena bir niyetim yok. Yani şöyle bir gezip Vevey'in gece hayatını görsek, isterseniz bir kız arkadaşınızı da getirebilirsiniz. Çalışmam lazım. Burada vazifem var. Biliyorum. Fakat yerinize birini bırakamaz mısınız? Dahili harpte böyle yaparlardı. Hayır efendim, burada şahsen bulunmam lazım. İngilizceyi nerede öğrendiniz? Berlitz okulunda efendim. Şu okuldan biraz bahsedin bana. Mesela talebe arkadaşlarınız çapkın mıydı? Sevişir miydiniz? Çapkınları çok muydu? Scott Fitzgerald'ın yazılarını okudunuz mu? Neler söylüyorsunuz efendim? Demek istediğim şu. Okulda geçen vaktiniz hayatınızın en güzel günleri miydi? Geçen sene Berlitz'in futbol takımı nasıldı? Latife ediyorsunuz efendim. Biraz öyle dedi Johnson. Çok hoş bir kızsınız. Demek benimle ahbaplık etmek istemiyorsunuz. Evet efendim dedi kız. Size bir şey getireyim mi? Evet, içki listesini lütfen. Peki. Johnson listeyi alıp 3 hamalın oturduğu masaya doğru yürüdü. Hamallar başlarını kaldırıp ona baktılar. Üçü de yaşlıca adamlardı. Johnson sordu. İçmek arzu eder misiniz? Evet monsenyör. Fransızca bilir misiniz? Evet monsenyör. Ne içelim? Şampanyadan anlar mısınız? Hayır monsenyör. Johnson. Anlamanız lazım dedi. Ve garson kıza seslendi. Fräulein, şampanya istiyoruz. Ne cins şampanya içersiniz efendim? En iyisini dedi Johnson. Hamallara Fransızca sordu. En iyisi hangisidir? İlk konuşan hamal. En iyisi mi? Dedi. Evet en iyisi. Hamal ceketinin cebinden altın çerçeveli bir gözlük çıkarıp listeyi tetkik etti. Parmağını dört sütun halinde daktilo ile yazılı isim ve fiyatlar üzerinde gezdirdi ve Sportsman dedi. En iyisi Sportsman. Johnson diğer hamallara sordu. Siz de aynı fikirde misiniz baylar? Hamalların biri başıyla tasdik etti. Diğeri Fransızca. Şahsen bilmem ama dedi. Sportsman'ı çok duydum. İyidir. Johnson kıza bir şişe Sportsman getirin dedi. Listedeki fiyatına baktı. 11 İsviçre frangıydı. İki şişe olsun. Sportsman'ı tavsiye eden hamala sizlerle beraber oturabilir miyim diye sordu. Hamal gülerek oturun dedi. Keyfinize bakın. Gözlüğünü katlayıp muhafazasına koyarken ilave etti. Bugün doğum gününüz mü efendim? Hayır, bu bir kutlama değil. Karım benden boşanmaya karar verdi de. Sahi mi dedi hamal? Zannetmem. Diğer hamal inanmamış gibi başını salladı. Üçüncüsü söyleneni duymamışa benziyordu. Johnson, bu şüphesiz ki olağan işlerden ama dedi, ilk defa dişçiye giden bir kimse veya ilk adetini gören bir kız gibi üzüldüm. Hamalların en yaşlısı öyledir dedi, sizi anlıyorum. Johnson, içinizde hiç boşanmış olan yok mu diye sordu. Fransızcası şimdi açılmıştı ve oldukça iyi konuşuyordu. Sportsman'ı tavsiye eden hamal, hayır cevabını verdi. Burada pek boşanmazlar. Boşanan beyler vardır ama sayısı pek azdır. Bizde farklı dedi Johnson. Hemen hemen herkes boşanır. Hamal tasdik etti. Doğru, gazetelerde okudum. Johnson, ben nasılsa geç kaldım diye devam etti. 35 yaşındayım. İlk defa boşanıyorum. Hamal, fakat henüz gençsiniz dedi ve diğer ikisine izah etti. Bay ancak 35'inde. Ötekiler başlarıyla tasdik ettiler. Sonra biri ilave etti. Beyefendi çok genç. Sahiden ilk defa mı boşanıyorsunuz? Sahiden dedi Johnson. Lütfen şarabı açar mısınız matmazel? Boşanmak masraflı mıdır? 10.000 frank. İsviçre frangı mı? Hayır Fransız. 2000 İsviçre frangı eder. Yine de ucuz değil. Evet. Peki niye boşanırlar öyleyse? Karı veya koca teklif eder. Niçin teklif etsin? Bir başkasıyla evlenmek için. Fakat budalaca bir iş bu. Fikrinize iştirak ediyorum dedi Johnson. Garson kız kadehleri doldurdu. Hepsi kaldırdılar. Johnson, şerefe dedi. Hamal, sıhhatinize diye cevap verdi. Diğer ikisi selam diyerek içtiler. Şampanyanın taze şıraya benzer bir lezzeti vardı. Johnson sordu. İsviçre'de çeşitli dillerde kadeh kaldırmak adet midir? Hayır, Fransızca da çok kullanılır. Üstelik burası Fransız İsviçre'si. Fakat siz Almanca konuşuyorsunuz. Evet, benim doğduğum yerde Almanca konuşurlar. Evet, çok masraflı olurdu. Esasen hiç evlenmedin ki. Anladım dedi Johnson. Demek hiç boşanmadın. Öyle mi? Ya bu baylar? Onlar evli. Johnson hamallardan birine sordu. Evli hoşunuza gidiyor mu? Efendim? Evliliği beğeniyor musunuz? Evet, tabii bir şey. Doğru, ya siz bayım? Diğer hamal, hava hoş diye cevap verdi. Bana sorarsanız dedi Johnson, hiç de hoş değil. Birinci hamal, Monsieur boşanacakmış izahatini verdi. İkinci hamal, ya dedi. Öyle mi dedi üçüncüsü. Johnson birinci hamala, galiba dedi bu mevzu sıktı. Benim derdim size alakadar etmiyor. Ediyor tabii. Neyse, başka bir mevzu konuşalım. Nasıl isterseniz. Neden bahsedelim acaba? Spor yapar mısınız efendim? Hayır dedi Johnson ama karım yapar. Siz nasıl vakit geçirirsiniz? Yazarım. Çok para getirir mi bu iş? Hayır, fakat tanındıktan sonra getirir. Çok enteresan. Hayır dedi Johnson, enteresan değildir. Baylar, müteessirim fakat sizlerden ayrılmak zorundayım. Siz öbür şişeyi için lütfen. Daha trenin gelmesine 45 dakika var. Johnson, biliyorum cevabını verdi. Garson kıza yemeğin ve şarabın parasını ödedi. Kız sordu. Gidiyor musunuz efendim? Evet, küçük bir gezintiye çıkıyorum. Bavullarım burada kalsın. Boynuna atkısını sardı, paltosunu ve şapkasını giyip çıktı. Pencereden içeriye baktı. Hamallar masada oturuyorlardı. Garson kız ilk şişeden artan şarabı kadehlerine tevzi ettikten sonra açılmamış şişeyi alıp bara götürdü. Johnson her birine 3 küsur frank düşer diye düşündü. Döndü ve istasyonun platformunda gezinmeye başladı. Lokantada oturup o mevzuda konuşmakla ferahlayacağını zannetmiş fakat yanılmıştı. Ancak huzursuzluğu artmıştı. Telitet'te bir cemiyet azasının oğlu. Telitet'teki istasyon lokantası biraz fazla sıcak ve aydınlıktı. Masalar pırıl pırıl cilalanmıştı. Masaların üzerinde parlak kağıtlara sarılı bisküvi kutuları ve ıslak bira bardakları masaları kirletmesin diye kartondan bardak altlıkları vardı. Oyma koltuklar eski fakat pek rahattı. Duvarda bir saat ve dipteki köşede bar bulunuyordu. Pencereden dışarıda yağan kar görünüyordu. Saatin altındaki masada ihtiyar bir adam oturmuş kahve içiyor, akşam gazetesi okuyordu. O esnada bir hamal gelip Simplon Orient Express'inin St. Maurice'te bir saat tehir yaptığını haber verdi. Garson kız Mr. Harris'in oturduğu masaya yaklaştı. Mr. Harris yemeği henüz bitirmişti. Express bir saat tehirliymiş efendim. Size bir kahve getireyim mi? İstiyorsanız. Efendim? Pekala, getirin dedi Mr. Harris. Hay hay efendim. Kız kahveyi getirdi. Mr. Harris içine şeker koyup kaşığı ile ezmeye başladı. Bir yandan da dışarıda istasyonun ışıklı platformuna yağan karı seyrediyordu. Kıza sordu. İngilizceden başka dil bilir misiniz? Evet efendim. Almanca, Fransızca ve lehçelerini konuşurum. En çok hangisini seversiniz? Hepsi de aynı efendim. Birini diğerinden çok seviyorum diyemem. Kahve veya başka bir şey içer misiniz? Hayır efendim, lokantada müşterilerle içmemize izin yoktur. Bir sigara almaz mısınız? Teşekkür ederim efendim, içmem. Ben de dedi Harris. David Belasco. Birinci Dünya Harbi sırasında Broadway'de egzantrik mizacıyla tanınmış olan sahne vaazı. İle aynı fikirde değilim. Efendim? Belasco, David Belasco meşhurdur. Taktığı ters yakalıklarla onu hemen tanıyabilirsiniz. Ama ben onunla hemfikir değilim. Zaten öleli de çok oldu. Beni mazur görür müsünüz efendim? Elbette cevabını verdi Harris. Oturduğu koltukta öne eğilerek pencereden dışarıyı seyre koyuldu. Karşıda oturan ihtiyar adam gazetesini katlamıştı. Önce Mr. Harris'e bir baktı, sonra kahve fincanı ile tabağını eline alıp onun masasına doğru yürüdü. İngilizce, rahatsız ettiğim için özür dilerim ama dedi, öyle tahmin ettim ki siz National Geographic Derneği üyesisiniz. Buyurun oturun dedi Harris, kibar zat oturdu. Bir kahve daha yahut başka bir içki? Teşekkür ederim. Benimle bir kadeh kirş içmez misiniz? Evet, fakat benden olmak şartıyla. Hayır, ben ısrar ediyorum dedi Harris. Garson kıza seslendi. Kibar zat ceketinin iç cebinden bir deri cüzdan çıkardı. Üzerine sarılmış olan lastiği çözdükten sonra içinden birkaç kağıt çekti ve bir tanesini seçip Harris'e uzattı. İşte benim üyelik belgem dedi. Amerika'da Frederick Jean Russell'ı tanır mısınız? Tanımıyorum maalesef. Çok meşhurdur kendisi. Nereli acaba? Amerika'nın neresinden olduğunu biliyor musunuz? Washington'da şüphesiz. Derneğin merkezi orada değil mi? Orada zannederim. Zan mı ediyorsunuz? Emin değil misiniz? Uzun zamandır memleketten ayrıyım da. Üye değilsiniz o halde. Ben değilim. Babam uzun zamandır üyeydi. Öyleyse Frederick Jean Russell'ı tanırsınız. Derneğin idarecilerindendir. Belgemde üyeliğe Mr. Russell tarafından namzet gösterildiğim yazılıdır. Çok memnun oldum. Sizin de üye olmayışınıza üzüldüm. Fakat babanız vasıtasıyla namzetlik temin edebilirsiniz değil mi? Zannederim dedi Harris. Gidince bu işi yapmam lazım. Tavsiye ederim. Derneğin mecmuasını biliyorsunuz tabii. Elbette. İçinde renkli resimler bulunan Kuzey Amerika'da yaşayan hayvanlara ait sayıyı gördünüz mü? Evet, Paris'te gördüm. Ya Alaska'daki yanardağları gösteren sayıyı? O bir harikaydı. George Shiras'ın torununun vahşi hayvanlara ait fotoğraflarını da çok beğenmiştim. Çok zorluydular. Çok güzeldiler. Yamandır şu bizim Shiras. Bizim Shiras mı dediniz? Eski arkadaşımdır da. Anladım. George Shiras'ın torununu tanıyorsunuz demek. Çok enteresan adam olsa gerek. Evet, hemen hemen tanıdığım en enteresan adam. Peki, George Shiras'ın oğlunu tanır mısınız? O da şayanı dikkat bir adam. Hayır, o pek değil. Bana kalırsa çok şayanı dikkat. Size garip bir şey söyleyeyim mi? Nedense o pek şayanı dikkat değil. Halbuki ben, dedi kibar zat, o ailede herkesin enteresan olduğunu sanıyordum. Harris sordu. Büyük Sahra'nın resimlerini hatırlıyor musunuz? Büyük Sahra'nın mı? Aşağı yukarı 15 yıl önceydi o. Evet, babamın en çok beğendiği sayılardan biriydi. Yeni sayılarını beğenmiyor mu? Beğeniyor herhalde, fakat Büyük Sahra'nın manzarasını pek beğenmişti. Fevkaladeydi, fakat bence sanat değeri ilmi değerden çok daha üstündü. Harris, orasını bilmem dedi. Çölde fırtınanın kavurduğu kumun altında Arap Yüzü Mekke'ye dönük olduğu halde devesiyle birlikte diz çökmüş vaziyetteydi, değil mi? Hatırladığıma göre Arap ayaktaydı ve devesinin ipini tutuyordu. Haklısınız. Albay Lawrence'ın kitabına gitti aklım. Lawrence'ın kitabı Arabistan'dan bahseder zannederim. Tabii, Arap lafı bana onu hatırlattı. Lawrence enteresan bir adam olsa gerek. Muhakkak. Şimdi ne iş yaptığını biliyor musunuz? Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde. Peki niçin orada çalışıyor? Hoşlanıyor herhalde. National Geographic Derneği'ne mensup mu acaba? Kim bilir? İyi bir üye olurdu. Tam istedikleri gibi bir adam. Kendisini memnuniyetle namzet gösterirdim. Dernek de kabul eder, değil mi? Eder zannederim. Vevey'den bir ilim adamı ile Lozan'da bir meslektaşımı namzet göstermiştim. İkisini de kabul etmişlerdi. Albay Lawrence'ı da göstersem eminim ki çok memnun olurlar. Mükemmel fikir, dedi Harris. Bu lokantaya sık sık gelir misiniz? Akşam yemeklerinden sonra kahve içmeye gelirim. Üniversitede misiniz? Mütekaidim. Ben treni bekliyorum, dedi Harris. Paris'e gideceğim. Sonra da Havre'dan Amerika'ya gitmek için vapura bineceğim. Ben Amerika'ya hiç gitmedim. Fakat gitmeyi çok arzu ediyorum. Belki de günün birinde derneğin bir içtimağına iştirak ederim. Babanızla tanışmak beni ziyadesiyle memnun edecektir. Muhakkak kendisi de sizinle tanışmaktan zevk duyardı. Lakin geçen yıl öldü. Oldukça garip bir şekilde intihar etti. Cidden müteessir oldum. Şüphesiz ki ölümü ailesi için olduğu kadar ilim için de büyük bir kayıp olmuştur. İlim gayet tabii karşıladı, dedi Harris ve ilave etti. İşte kartım. Babamın adı E-D yerine E-J ile başlardı. Sağ olsaydı eminim ki sizinle tanışmayı çok isterdi. Kibar zat, benim için büyük zevk olurdu, dedi. Cüzdanından bir kartvizit çıkartıp Harris'e uzattı. Kartın üzerinde şunlar yazılıydı. Felsefe doktoru Sigismund Weir, National Geographic Derneği, Washington DC, Amerika üyesi. Harris, bunu büyük bir itina ile saklayacağım, cevabını verdi. Çeviren Mustafa Yurdakul. Bekleyiş. Henüz yataktaydık. Pencereleri kapamak için odaya girdiği zaman hasta olduğunu anlamıştım. Titriyordu ve yüzü bembeyazdı. Sanki adım attıkça vücudunun bir yeri ağrıyormuş gibi ağır ağır yürüyordu. Neyin var Schatz? Başım ağrıyor. Gidip yatsan iyi edersin. Hayır, bir şeyim yok. Git yat, ben de giyinip geliyorum. Aşağı indiğim zaman giyinmiş şöminenin yanında oturuyordu. 9 yaşında olan oğlum pek hasta ve bitkin görünüyordu. Elimi alnına götürdüm, ateşi vardı. Haydi yat, dedim, hastasın. Bir şeyim yok. Doktor gelince ateşini ölçtü. Ateşin ne kadar olduğunu sordum. 102 cevabını verdi. Giderken değişik renkli kapsüllerde 3 çeşit ilaç ve ayrıca nasıl alınacaklarına dair not bıraktı. Biri ateşi düşürmeye mahsus, diğeri bir müsil, üçüncüsü de asiditeyi önlemek içindi. Grip mikroplarının yalnız vücutta asit bulunduğu zaman yaşadığını izah etti. Görünüşe göre grip hakkında her şeyi biliyordu. Ateş 104 derecenin üstüne çıkmadıkça endişe edecek bir şey olmadığını ilave etti. Zatürre olmasını önlemek şartıyla tehlikesiz bir grip salgınından ibaretti. Odaya dönüp çocuğun ateşini ve ilaçların verileceği zamanı not ettim. Sana kitap okuyayım mı? İstersen oku, dedi. Yüzü çok solgundu, gözlerinin altı siyahlanmıştı. Olup bitenlere karşı lakayt bir hali vardı. Howard Pale'in Korsanların kitabından yüksek sesle okumaya başladım. Fakat okuduklarımı takip etmediği belliydi. Kendini nasıl hissediyorsun Schatz? Şimdilik aynı. Yatağın ayak ucuna oturup ikinci ilacın verileceği zamana kadar kendi kendime okumaya devam ettim. Bu haliyle uyuması icap ederken gözlerini bana dikmiş, tuhaf tuhaf bakıyordu. Uyumaya gayret etsene, ilacı içeceğin zaman uyandırırım. Uyanık dursam daha iyi. Az sonra, baba, beni beklemesen de olur, dedi. Belki de canın sıkılıyor. Hiç sıkılmıyor. Hayır, belki sıkılırsın, oturmana lüzum yok. Herhalde kendisini biraz daha iyi hissediyor diye düşündüm ve saat 11'de ilaçlarını verip dışarı çıktım. Hava açık ve soğuktu. Toprağı örten sulu kar donmuştu. Bütün çıplak ağaçlar, fundalar ve çalılar buzdan bir cila ile kaplanmış gibiydi. İrlanda cinsi av köpeğimi yanıma alıp körfezi takip eden yol boyunca küçük bir yürüyüşe çıktım. Fakat buzun üzerinde değil yürümek, ayakta durmak bile güçtü. Benim gibi küçük ve kahverengi köpeğimin de ayakları kayıyordu. İki defa boylu boyunca düştüm. Birinde tüfeğim omuzumdan fırlayıp buzun üzerinde kayıp gitti. Balçık sahili örten çalılıkların arasından aniden bir bıldırcın sürüsü havalandı. Bıldırcınlar tepeyi aşıp gözden kayboluncaya kadar ateş edip ikisini vurdum. Bir kısmı ağaçlıklara, çoğu da çalılıkların arasına dağıldı. Onları ürkütmek için çalı yığınları üzerinde birkaç defa zıplamak icap ediyordu. Buz tutmuş olan, üstelik yaylanan çalıların üzerinde muvazene temin etmeye çalışırken ateş etmek zor oluyordu. Bu arada iki tane daha vurabildim ama beş atımım boşa gitmişti. Evin yakınında böyle bir sürü bulduğuma memnun ve diğer bir gün için daha pek çoğunun kaldığından ötürü mesut, dönüp evin yolunu tuttum. Evde çocuğum kimseyi odasına bırakmadığını haber verdiler. Giremezsiniz demiş, hastalığım size de geçer. Yukarı çıktım. Kendisi bıraktığım zamanki gibi gözleri yine yatağın ayak ucunda, yüzü bembeyaz fakat ateşin tesiriyle yanaklarının çıkıntıları kızarmış yatıyordu. Ateşine baktım. Kaç diye sordu. 100 civarında dedim. Hakikatte 102 onda 4'tü. 102 idi ya. Kim dedi? Doktor. Ateşin normal dedim. Merak edecek bir şey yok. Merak etmiyorum ama düşünmekten de kendimi alamıyorum. Düşünme dedim. Hiç üzülme. Üzülmüyorum dedi ve gözlerini tekrar karşıya dikti. Kafasında bir düşüncenin azabını duyduğu belliydi. Şunu biraz su ile iç. Faydası olur mu acaba? Elbette. Oturdum ve korsan kitabını açıp okumak istedim. Fakat ilgilenmediğini görünce vazgeçtim. Ne zaman öleceğim dersin? Ne? Ölmeme ne kadar zaman var? O da nesi? Ölmeyeceksin ki. Hayır, öleceğim. Doktorun 102 derece dediğini duydum. İnsan 102 dereceyle ölmez ki. Saçmalıyorsun. Ben biliyorum, ölür. Fransa'da okuldaki arkadaşlar 44 dereceyle yaşamanın imkansız olduğunu söylemişlerdi. Benimki 102. Oğlumun sabah saat 9'dan beri bütün gün ölümü beklediği anlaşılıyordu. Zavallı Schatz dedim. Koca Schatz. Bu tıpkı kilometre ile milde olduğu gibidir. Ölmeyeceksin. O dediğim başka çeşit bir termometre. Onda 37 derece normal sayılır. Halbuki bu cinste 98. Emin misin? Tamamıyla. Kilometre ile milde olduğu gibi. Mesela otomobilde yaptığımız 70 milin kilometre olarak karşılığı gibi. Evet. Yatağın ayak ucuna takılı gözlerinin ifadesi yumuşadı. Nihayet bütün tavırları yumuşadı ve ertesi gün o kadar hassastı ki gayet küçük ve ehemmiyetsiz şeyler için bile kolayca ağlayabiliyordu. Çeviren Mustafa Yurdakul. Yağmur altındaki kedi. Otelde yalnız iki Amerikalı vardı. Odalarına gidip gelirken merdivenlerde tesadüf ettikleri insanların hiçbirini tanımıyorlardı. Odaları ikinci katta ve denize nazırdı. Aynı zamanda parkı ve harp abidesini görüyordu. Parkı büyük palmiyeler ve yeşil kanepeler süslüyordu. İyi havalarda burada daima sehpasının başında çalışan bir ressam bulunurdu. Palmiyelerin ve renkli cepheleri bahçelere ve denize bakan otellerin teşkil ettiği manzarayı sanatkarlar beğenirlerdi. İtalyanlar uzak mesafelerden harp abidesini görmeye gelirlerdi. Abide bronzlandı ve yağmur altında pırıl pırıl parlardı. Şimdi yine yağmur yağıyordu. Palmiyelerin yapraklarından yağmur damlaları düşüyordu. Çakıl döşeli patikaların üzerinde yer yer gölcükler meydana gelmişti. Deniz uzun dalgalar halinde gelip sahile çarpıyor, sonra tekrar kuvvet toplamak için geri çekiliyordu. Harp abidesinin dikili bulunduğu meydanda hiç otomobil kalmamıştı. Karşıdaki lokantanın kapısında bir garson bomboş meydana bakıyordu. Amerikalının karısı pencereden dışarıyı seyrediyordu. Tam pencerelerinin önünde yeşile boyalı masalardan birinin altında bir kedi büzülmüş duruyordu. Üstüne yağmur damlamasın diye de mütemadiyen küçülmeye çalışıyordu. Kadın, inip şu kediyi alacağım dedi. Kocası yattığı yerden ben gideyim teklifinde bulundu. Hayır, ben alacağım. Zavallı kedi ıslanmamak için masanın altına sığınmaya çabalıyor. Adam yatağın ayak ucunda arkasına yerleştirdiği iki yastığa yaslanmış kitabını okuyordu. Islanma ama dedi. Kadın aşağıya indi. Otel sahibinin yazıhanesi önünden geçerken adam ayağa kalkıp kendisini selamladı. Masası yazıhanenin dipteki köşesindeydi. Adam yaşlı ve çok uzun boyluydu. Amerikalının karısı. "Yağmur yağıyor," dedi. Otel sahibinden hoşlanmıştı. "Evet, evet sinyora. Hava fena." Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.